Kitabın adı Fidye. Yazarı Osman Aysu. İkinci ayrım. Birinci bölüm. Başı kasketli, yüzündeki sakal en az 5 günlük olan tıknaz adam deponun kilidini açarak yanındakinin içeriye girmesi için demir kapıyı itti. İşte burası. Gir bakalım, işine yarar mı? Tıknaz adamın yanındaki sert ve asık suratlı, yaşı 35 civarındaki adam sessizce depo görünümlü yere girdi. Her taraf toz toprak içindeydi. Uzun zamandan beri boş tutulduğu hemen belli oluyordu. İçerisi boş sayılırdı. Sadece bir köşede unutulmuş hissi veren boş çuvallarla birkaç mukavva kutu vardı. Adam alıcı gözüyle içeriği bir taradı. Soğuk ve ifadesiz çehresinden beğenip beğenmediği hususu pek anlaşılmıyordu. Deponun tam orta yerine kadar ilerledi. Sonra başını kaldırıp tavana yakın yerdeki ensiz iki pencereye baktı. Öğle vakti olmasına rağmen gün ışığının içeriye sızan aydınlığı etrafın yeterince seçilmesine yetmiyordu. Kalın ve tok sesiyle sordu.
Buranın elektriği yok mu ulan?
Olmaz olur mu abi? Var tabii.
Yaksana şu mereti.
Kasketli olanı bir koşu kapının yanına giderek elektrik düğmesini çevirdi. Tavana asılı, kısa kordonlu, çıplak ve tozlu ampul yandı. Ama etraf yine de yeterince aydınlanmamıştı. Hasıl olan sarı ve yetersiz ışık, sıvaları dökülmüş, zemini rutubetten yer yer yeşil yosunumsu küf bağlamış depoda gölgeler yarattı. Kasketli olanı arkadaşına yaklaşıp uzamış sakalını kaşırken endişeli bir şekilde homurdandı. Nasıl abi? Yeterli mi? İşimize yarar mı? Öteki bir süre soruyu duymamış gibi deponun içini kuşkulu bir ifadeyle arşınlamaya devam etti.
Ulan Ökkeş, bu boktan yeri de nereden buldunuz? Buraya hayvan bağlasınız durmaz be. Bir de beğendin mi diye soruyorsun.
Diğeri omuzlarını silkti. Abi bundan iyisi can sağlığı. Ne olacak? Kaç gün sürer ki bu iş? Sert bakışlı olanı dondurucu bir nazar attı arkadaşına. Ökkeş huzursuz oldu. Tilki Sedat'ı pek kızdırmaya gelmeyeceğini deneyimleriyle bilirdi. Hemen alttan aldı.
Hasan'ın aklına geldi abi. Babasından kalma.
Fevzi Emin'in mi?
Evet abi.
Hiç bilmiyordum. Ulan Fevzi Emin öleli çok oldu.
Doğrudur abi, çok oldu.
Bizim Deyus nasıl oldu da burayı şimdiye kadar satmadı?
Benim bildiğim Hasan bugüne kadar beklemezdi.
Doğru dersin de kardeşleri buranın satılmasını istemiyorlar. Direndiler. Özellikle kız kardeşinin kocası burada iş yapmak istiyormuş. Hatta Hasan'la küçük kardeşine de ortaklık teklif etmiş ama bilirsin Hasan öyle şeylere pek yatkın değildir.
Sedat Ökkeş'in anlattığı hikayeye aldırmaz görünüyordu.
Fevzi Emin'in diğer çocukları ne tarafta oturuyorlar? Buraya yakın mı?
Yok be abi. Tüm aile öteki yakadalar. Sarıgazi'de.
Emin'in vefatından sonra topluca oraya göç ettiler. İşin aslına bakılırsa Hasan eniştesine bir şey koklatmak istemiyor. Anlarsın ya, babasının mirasını ele güne kaptırmak istemez o.
Tilki Sedat burun kıvırdı.
Burası bize yaramaz Ökkeş. Gözüm tutmadı.
Yapma abi, sen bilirsin ama ben yine de bir kere daha düşünmeni öneririm. Bu depo biçilmiş kaftan. Taş atıp da kolumuz mu yorulacak? Ayrıca burası Hasan'ın mülkü sayılır. Giriş çıkışı kimsenin dikkatini çekmez. Tehlikesiz.
Sedat birden hatırlamış gibi sordu. Nerede o hergele? Neden gelmedi?
Gelecek abi, gelecek. Gönlünü ferah tut. 10 dakikaya kadar burada olur.
Bilirsin. Sözün eri insandır. Gelirim dediyse mutlaka gelir.
Onu korumaya çalışma Ökkeş. Garanti şimdi Arnavut'un kahvesinde barbut atıyordur. Hileli zarlarıyla. Partiyi bırakamamıştır. Onu senden iyi tanırım.
Yok be abi. Günahını alma. Anam hasta dedi. Galiba onu hastaneye götürecekmiş bu sabah.
Sen de yedin bu numarayı ha. Mutlaka soyulacak yeni bir kaz bulmuştur.
Tam o sırada aralık kapının ağzından bir ses yükseldi.
Ne olacak? Bir defa insanın namı çıkmasın. Güvendiğimiz abilerimiz bile günahımızı alırlar.
Yok be Sedat abi. Yalansa gözüm çıksın. Bizim valide rahatsızdı. Hastane çıkışı anamı bizim meşgureye bırakıp buraya koştum doğru.
Bak yetiştim işte sizlere. Sedat kafasını çevirip Hasan'a bakmadı bile. Umursamaz bir edayla boş depoyu inceliyormuş gibi görünmeye devam etti. Hasansa yılışık bir edayla yaklaşıp Sedat'ın yanında durdu. Nasıl abi, beğendin mi? İşe yarar mı? Tilki cevap vermek gereğini bile duymadı. Burası dört dörtlük bir yerdir abi. Tam isteğine uygun. Evelallah çevrede tanınırız. Rahmetli'nin iyi bir şöhreti vardı. Bilirsin, saygın bir kişiydi. Bizim de sözümüz geçer yani. Anlarsın ya. Kes tatavayı! Diye bağırdı tilki. Sesi boş depoda yankılanmıştı. Hasan hemen sustu. İkisi de elleri cebinde, kararsız adımlarla deponun rutubetli beton zeminini arşınlayan Sedat'a baktılar. Israr etmemenin en hayırlı çare olduğunu biliyorlardı. Az sonra Ökkeş biraz daha cesaretlenerek mırıldandı. Abi burası iyidir. Bu çevrede bundan alasını bulamayız. Hem söylediklerine bakılırsa yükü buraya atmamız çok kolay olur. İster gece, ister gündüz. Daha ne düşünüyorsun? Sedat birden Hasan'a döndü. Ne kadardır burası boş? 3,5 senedir abi. Pederin vefatından beri. Onu duydum. Tutmak isteyen çıkmadı mı hiç? Çevre ilgisiz mi? Hasan kuşkuyla Ökkeş'e bir nazar attı. Hiç ilgisiz olur mu abi? Herhalde Ökkeş sana anlatmıştır. Bizim enişte. Tamam, o faslı geç. Onu duydum. Çevreden burayı tutmak isteyen çıkmıyor mu hiç bunca zamandır? Çıkmasına çıkıyor ama ben hayır diyorum. Ya buradaki hareket komşuların dikkatini çekerse? Hasan kuşkulu bir şekilde ilk defa tilkiye baktı. Kekeleyerek sordu. Bize en fazla 3 gün demiştin abicim. Yoksa yanlış mı anladık? Evet öyle. O zaman sorun yok demektir abi. Ben buradayken kimse içeri giremez. Bize Balat'la Hasan demişler. Artık bir ayağımız burada olmasa da eski namımız yeter. Buralar hala benden sorulur abi. O kadar da hafife alma bizi yani. Tilki pis pis Hasan'a baktı. Her şeye rağmen bu sistemin altında bir hakikat payı olduğunu biliyordu. Balat yöresinin namlı kabadayılarından biriydi Hasan. Ama tamamen lokal. Adısanı daha geniş çevrede fazla duyulmamış, tipik bir sokak serserisi. Aslında her ikisi de yaşça kendisinden büyük olmalıydılar veya akrandılar ama Tilki Sedat'ın haklı şöhreti ve namının bir zamanlar tüm ulusça tanınan ünlü bir mafya babasının sağ kolu mertebesine eriştikten sonra karşısında ceketlerin önünü ilikleyip abi diye hitap etmelerine yol açmıştı. O dünyada bükülemeyen bilek öpülürdü. Sedat düşünür gibi yapmaya devam etti. Pek de fena sayılmazdı depo. Planı için işe yarar gibi görünüyordu. Tek sorun fazla işlek bir yerde olmasıydı. Buranın semt halkının fazla meraklı olduğunu bilirdi. Ne de olsa bir zamanlar kendisi de bu yerde yaşamış, ilk ününü buralarda kazanmıştı. Hele 3,5 yıldır metruk sayılan bir yerdeki hareketlilik hemen dikkat çekebilirdi. Ne var ki, Ökkeş'in haklı olduğu cihette buydu. Kimse Hasan'a kendi mülkünde ne aradığını soramazdı. Velev ki giriş çıkışları görülse bile. Sedat kararını vermişti ama hemen onayladığını açığa vurmadı. Bakalım, diye homurdandı. Henüz vaktimiz var. Kısa bir araştırma daha yapacağım. Neticeyi 1-2 gün içinde size bildiririm. Uyanık olun, etrafta fazla görünmeyin. İkisi birden, emrin olur abi, diye tam bir teslimiyet içinde saygıyla fısıldadılar. Ne de olsa, ünlü mafya lideri Kör Beysat'ın sağ kolu olan Sedat'ın emrine giriyorlardı. Tilki, onların çocukluk arkadaşıydı. Ama geçen yıllar Sedat'a hayal edemeyecekleri kadar bir ün sağlamıştı. Burnunun büyümesini, etrafı korku salmasını anlayış ve takdirle karşılıyorlardı. Ocak ayının 2. haftasıydı. Sedat depodan çıkınca dışarıda parlayan güneşin etkisiyle gözlerini kırpıştırdı. Ceketinin üst cebinden çıkardığı güneş gözlüğünü hemen taktı. Eski arkadaşlarıyla kısa bir vedalaşmadan sonra az ileriye bıraktığı arabasına yürüdü. Hasan ve Ökkeş saygıda kusur etmemek ve onu selametlemek için arkasından ilerlemişlerdi. Eliyle bu kadar merasim yeter dercesine gitmelerini isteyen bir jest yaptı. Sonra arabasına bindi. Bir an önce buradan uzaklaşmak istiyordu. Balat, doğup büyüdüğü, çocukluk ve ilk gençlik yıllarını geçirdiği yerdi. Buradan nefret ediyordu artık. Zaman içinde kötü şöhreti arttıkça sınıf atlamış, daha mütena semtlere göç etmişti ama hayatını etkileyen ve bu yola düşmesini sağlayan tüm kötülüklerle burada tanışmıştı. Zaman zaman hayatını muhasebesini yaptığında, semtin gidişatına ne denli etkili olduğunu kavrayacak kadar zekiydi. Arabasını gazladı. Un kapanı köprüsünden sürüp Şişhane'ye doğru sürdü. Öğle saatinde trafik oldukça rahattı. Cebinden cep telefonunu çıkarıp özel bir numarayı aradı. Kalın sesli bir kadın cevap vermişti. Evet.
Geliyorum. Seni görmem lazım.
Şimdi, bu saatte mi?
Bu saatin nesi varmış ki?
Sesi sert, kızgın ve haşindi. Hattın öbür ucundaki kadın, adamın sinirlendiğini anlamış gibi hemen yumuşadı.
Maniküre pediküre falan gidecektim hayatım. Berberde randevum vardı da.
Başlatma şimdi randevundan. 10 dakika sonra oradayım. Telefonu hışımla kapattı. Arayolları kullanarak tünelin arka sokaklarındaki eski bir apartmanın önünde durdu. Sararmış beyaz mermerlerin döşendiği köhne antreye daldı. Daha içeriye girer girmez eski Ermeni mimarların yaptığı asırlık binanın loş ve yarı karanlık antresindeki yerleşmiş koku ona az evvel ayrıldığı deponun küfünü hatırlattı. Aynı kokuyu orada da hissetmişti. Bir an kalbinin hızlı hızlı attığını hissetti. Cebinde evin anahtarı olduğu halde 3. kattaki dairenin zilini çaldı. Kapı hemen açılmıştı. Eşikte 30 yaşlarında bir kadın belirmişti. Belki 30 yaşında bile değildi ama yıpranmış bir hayatın aksettiği yüzünde olduğundan daha yaşlı bir ifade taşıyordu. Kötü bir sarıya boyanmış saçları dağınık, yüzü dün geceden kalma ve yeterince iyi temizlenmemiş makyaj izleri taşıyordu. Çekingen bir edayla baktı Tilki Sedat'ın yüzüne. Sinirlendiği zaman ne denli kaba ve hoyrat olduğunu çok iyi bilirdi. Alttan almaktan başka seçeneği yoktu.
Hoş geldin, diyebildi titrek bir sesle.
Bu hal ne ulan? Nedir bu surat? Ürkmüştü kadın.
Geleceğini bilseydim daha erken kalkar hazırlanırdım ama...
Tilki ters ters kadını süzüyordu. Sana kaç kere öğlenlere kadar uyuma demedim mi? Mutlaka yataktan şimdi kalkmışsındır. Saatten haberin var mı?
Ne yapayım? Geceleri yalnızlıktan sıkılıyorum. Gözüme uyku girmiyor. Sabahlara kadar dolu kuşları giyip evin içinde dolaşıp duruyorum. Çoğu zaman 2:30-3'e doğru anca uyuyabiliyorum. Kitaplar, televizyonlar. Bıktım artık bu hayattan. Ben de biraz insan içine karışmak, daha canlı, neşeli yaşamak istiyorum.
Tilki sert bir hareketle kadını kolundan kavradı. Paralayacak gibi gözlerinin içine baktı. Kes dırdırlanmayı. Gına geldi bu şikayetlerinden karı.
Seni çirkef çukurundan çıkarıp adam gibi yaşamanı sağladım. Neyin eksik? Bir elin yağda, bir elin balda kaltak. Daha ne bok yemeği istiyorsun? Yine orospuluğa mı dönmek niyetin? Dilersen kışına tekmeyi vurup seni o çukurun içine atabilirim.
Kadın korkuyla sustu. Bugün Sedat çok sinirli görünüyordu. Hemen taktik değiştirdi. Aslında suyuna giderse onu idare etmek her zaman kolay olmuştu. Gevşemeye çalıştı.
Ne oldu aslanım? Bugün çok sinirlisin. Biliyorum, sorunlarını benimle paylaşmazsın ama seni üzen bir şey olmuş. Bir kadeh içki hazırlayayım mı sana?
Kadının kolunu bırakan tilki, istemem diye homurdandı. Düşmek istiyorum. Bu istek hiç de şaşırtmamıştı kadını. Zaten başka hangi amaçla gelirdik yanına? 1,5 yıldır tam bir esaret hayatı yaşıyordu bu köhne apartmanda. Tam bir seks kölesi haline dönüşmüştü. Kadın önde, tilki arkada yatak odasına yürüdüler. Kadın isteksizliğini belli etmeden üstündekileri çıkarıp yatağa uzandı. Sedat da çabucak soyunup yatağa girdi. 5 dakika içinde boşalıp nefes nefese şilteye sırt üstü düşmüştü. Gerginliğini atabilmesi için buna ihtiyacı vardı. Aksi halde hırsının önüne çıkanın canını yakarak, döverek, söverek hafifletebilirdi. İkisi de konuşmadan yatıyorlardı. Adam gözlerini tavandaki bir noktaya dikmiş, öylece kalmıştı. Mine içinse değişen bir şey yoktu. Yastığın üzerinde başını çevirip yanında uzanan adama baktı. 1,5 senede onu yeterince tanıdığını düşünüyordu. Biraz rahatladığını düşündü ama yeterince değil. Onun aklını kurcalayan önemli bir mesele olmalıydı. Elini uzatıp göğsünü kıllarıyla oynamaya başladı. Sonra fısıldadı. Yorgunluğun üzerine bir sigara yakmaz mısın? Sedat homurdandı. Kalk, getir bir tane. Kendine de yak. Mine yerinden fırladı. Acaba çenesi düşüp konuşacak mı diye meraklandı. Kadın adamın ceketinin cebinden çıkardığı paketten ilk sigara çıkararak yaktı. Birini ona uzattı. Diğerinden de derin bir nefes çekti. Sonra usulca, bir kedi yumuşaklığı içinde yanına süzüldü. Sedat'ın üstüne varmaya gelmezdi. Israrının bir netice vermeyeceğini bildiği için sustu. Onun konuşmasını bekledi. Nitekim sigarasını yaraladığında Sedat sakin bir sesle mırıldandı. Muzo, dedi. Bir zamanlar anaokulunda, hani yuva denen yerlerde, çocuklara bakıcılık yaptığını söylemiştin bana, doğru muydu o? Mine'nin gerçek adı Muzaffer'di. Sedat zaman zaman kendisine gerçek adını kısaltarak Muzo derdi. Fakat kadını asıl şaşırtan şey sorduğu sualdi. Böyle sinirli ve gergin olduğu bir sırada, yıllar önce yaptığı bir işi sorması çok garipti. Nereden aklına gelmişti ki şimdi bu konu? İlgiyle adamı süzdü. Doğruydu tabii, diye mırıldandı. Ama yıllar önceydi. Daha o zamanlar 18-19 yaşında filandım. Neden sordun? Hiç aklıma geldi birden. Ne kadar çalışmıştın o yuvada? Mine'nin şaşkınlığı daha da artmıştı. Hatırlayamıyorum şimdi. Aradan çok uzun zaman geçti. 8 ay veya 1 sene kadar olabilir. Neden ayrılmıştın peki? Kadın dudaklarını büzdü. Bunu öğrenmen şart mı? Bilmek istiyorum. O sıralar Cem'e hamile kalmıştım. Evli değildim, bilirsin. Öyle yer yöneticilerin bu durumlara pek musamahaları yoktur. Sedat sakince mırıldandı. Anlıyorum. Peki memnun muydun işinden? Mine dayanamadı. Kuzum, niye soruyorsun bu sualleri? Ne ilgisi var şimdi bunların? Diye homurdandı. Sen soruma cevap ver. Kadın omuzlarını ilgisizce silkti. Ne bileyim, zararsız bir işti. Parası azdı ama o zamanlar ben de toy bir kızdım. Oyalanıyordum işte. O kadar çocukla ilgilenmek pek kolay olmasa gerek, değil mi? Mine iyiden iyiye huylanmıştı. Sedat az konuşan biriydi. Hele böylesine onu hiç ilgilendirmeyen bir konuda sorular sorması görülmüş şey değildi. Ne o? Yoksa yuva açmayı mı düşünüyorsun? Bunca sorunun altında bu mu yatıyor? Tilki Sedat eve girdiğinden beri ilk defa gülmüştü. Hem de kahkahayla. Neden olmasın? Diye mırıldandı. Mine şaşkınlıkla adama bir daha baktı. Senelerce düşünse böyle bir olasılık aklının köşesinden bile geçmezdi. Ünlü kabadayı Tilki Sedat çocuklar için yuva açacak daha. Herhalde kendisiyle alay ediyordu. İkinci ayrımın sonu, sayfa 14, devamı 3. ayrımda.